Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatı selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Mehr 1400, Hicri Kameri 8 Rebiyul Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 15 Ekim 2021 Cuma. Ayrıca İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Şehadet Yıl Dönümü özel programı ve Umut Işığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Emir Abdullahyan, İRİB'in yeni başkanı ile görüştü. İran ile Avrupa Birliği arasında görüşmelerin yeniden başlamasının ardından dün İran ile Rusya Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. Bakri ile Bora Brüksel'de istişarelerin devamı için anlaştılar. İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na Siyonist rejimin nükleer programı karşısındaki sessizliğine uyarı geldi. İran Merkez Bankası Başkanı IMF'ye çağrıda bulundu. Türkiye'de 30.709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 8 Rebiyul Evvel 1443, Ehl-i Beyt semasının 11. yıldızı İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İmam Hasan Askeri Hicri Kameri 260 yılında Irak'ın kuzeyindeki Samira kentinde şehit edildi. Babası İmam Hadi Aleyhisselam ve muhterem annesi faziletli hayırsever ve iffetli bir kadın olan İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın babasının şehadeti ardından İslam ümmetinin imametini üstlendi. Ehl-i Beyt imamlarının 11.si sahip olduğu bilim ve engin İlmi sayesinde her biri çeşitli İslami ilimler alanında etkin adımlar atan birçok faziletli düşünür yetiştirdi. İmamın 29 yıllık mübarek yaşamı 3 döneme ayrılıyor. Hazreti Medine'de geçen yaşamının ilk 13 yılı, imametinden önce Samira'da geçen 10 yıllık dönem ve yaklaşık 6 yıl süren imameti olan 3. dönem. İRİB çalışanları olarak İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü nedeniyle tüm Müslümanlara ve dünyanın tüm özgürlükçülerine başsağlığı dileğinde bulunuyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün İran Radyo Televizyon Kurumu İRİB'in yeni başkanı Peyman Cebelli ile bir araya gelerek Cebelli'ye İslam İnkılabı rehberinin gösterdiği iyi güveni tebrik etti. İrib'de gerçekleşen görüşmede Bakan Emir Abdullahyan, İran diplomasisinin İrib'e kendi dönüşüm planlarını hayata geçirmek için desteğe hazır olduğunu belirterek Cebelli için yeni görevinde başarılar diledi. Cebelli de görüşmede Dışişleri Bakanı gösterdiği duygudaşlık ve tebriğinden dolayı teşekkür ederek muhtelif alanlarda İrib'in dönüşüm planlarını anlatarak İrib'in dış politika ve Dışişleri Bakanlığı nizamın hedeflerini gerçekleştirmesi için her türlü yardım için kararlı olduğunu kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda yaptığı görüşmede Amerika'nın yaptırımları, tümü kaldırma konusunda yükümlülüklerinden kaçma yaklaşımının Viyana görüşmelerindeki şimdiki tıkanıklığın esas nedeni olduğunu vurgulayarak İran ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmelerin hedefinin bu tıkanıklığa çözüm bulmak olduğunu söyledi. İran ile Avrupa Birliği arasında görüşmelerin yeniden başlamasının ardından dün İran ile Rusya Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. Emir Abdullahyan telefonda dün Tahran'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı arasında yapılan görüşmeyi olumlu niteleyerek iki tarafın müzakerelerin sürmesi için hazır olduğunu bildirdiğini kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca Amerika'nın yaptırımları tamamen kaldırma konusunda yükümlülüklerinden kaçma yaklaşımının Viyana görüşmelerindeki şimdiki tıkanıklığın esas nedeni olduğunu vurgulayarak İran ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmelerin hedefinin bu tıkanıklığa çözüm bulmak olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da nükleer anlaşmanın önemine işaretle görüşmede nükleer anlaşmanın ilk baştaki dengeli haline dönülmesinin ilgili tarafların hak ve çıkarlarının sağlanması için tek doğru yol olduğunu belirtti. Dünkü görüşmeleri memnuniyetle karşılayan Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile geçen hafta Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığındaki meslek arkadaşlarını İran'daki mevkidaşlarıyla nükleer anlaşma ile ilgili konuları takip etmek için görevlendirdiğini söyledi. Rus yetkili görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'ne tüm tarafların kendi yükümlülüklerine geri dönmesine ilişkin mantıklı tutumundan dolayı teşekkür etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Eric Umura, dün Tahran'da gerçekleşen görüşmede istişarelerin devamının Brüksel'de düzenlenmesi üzerinde mutabık kaldılar. İkili ilişkiler, Afganistan ve Yemen gelişmeleri dahil bölgesel konular ve zalimce yaptırımların iptaline ilişkin müzakereleri ele almak üzere Tahran'a gelen Mora, dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Keni ile bir araya geldi. Görüşmede Bakır, İran'ın her daim uluslararası arenada sorumlu bir aktör olduğunu kanıtlarken, karşı tarafın sorumluluk üstlenmenin anlamlı şekilde uzağında olduğunu gösterdiğini, daha fazla sorumluluk gösteren tarafın müzakere masasına daha yakın olduğunu kaydetti. Bakır Keni, İran için somut sonuçlara ulaşmanın anlam ifade ettiğini temasla, İran'ın her daim pratik anlaşmayla sonuçlanan ciddi görüşmeleri hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı sözlerinin devamında, Amerika'nın kendi yükümlülüklerini yerine getirmek için gerçek iradesi olup olmadığı noktasında ciddi şüphelerin bulunduğuna işaretle, Avrupalı tarafları da kendi yükümlülüklerini yerine getirmediği için eleştirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora'da tüm tarafların kabul edeceği sonuca ulaşmak için müzakerelerin sürmesi yönünde İran ve diğer taraflarla işbirliği için hazır olduğunu bildirdi.
İran'ın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi, Büyükelçi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Siyonist rejimin nükleer programı karşısında sessizliğini eleştirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın NPT üyelerine karşı çifteli yaklaşımının olumsuz mesaj gönderdiğine dikkat çeken Garibabadi, tüm üyeleri için adil ve eşit şekilde denetim rejimini uygulamadığı halde ajansı ciddi, profesyonel ve tarafsız bir teşkilat olarak görmenin nasıl mümkün olduğunu kaydetti. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Garibabadi, İsrail rejiminin nükleer programı karşısında sessizlik ve gafletin NPT üyelerine bu anlaşmaya üyeliğin en güçlü denetim ve gözetim faaliyetlerini kabul etmekle eşit olurken, anlaşma dışında kalmanın, her türlü yükümlülük ve eleştiriden kurtulma ve hatta ödül alma anlamına geldiğine dair bir olumsuz mesaj gönderdiğini vurguladı.
İran Merkez Bankası Başkanı uluslararası para fonu IMF'den Amerika'nın tek taraflı girişimlerine engel olmasını istedi. İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, IMF Batı Asya Bölge Direktörü Cihad Azur ile sanal ortamda yaptığı görüşmede hızlı finansman aracı kredileri RFI'nin korona aşısı ithalatı için Amerika'nın mantıksız baskısı yüzünden ödenmediğini eleştirdi. İran Merkez Bankası Genel Başkanı oturumda ayrıca İran'a bir an evvel kredi ödenmesinin onaylanmasını IMF yetkilisinden istedi. Salih Abadi, düşük gelirli ve orta gelirli ihtiyaç duyan ülkelere mali yardım için RST fonunu kurulması teklifini memnuniyetle karşıladı. IMF yetkilisi Cihat Azur'da yaptırımlar ve korona gibi çeşitli ekonomik menomentlere işaretle İran'ın ekonomik durumunun stabil olmasından memnuniyetini dile getirdi.
İsviçre Parlamento Başkanı Yezd valisiyle yaptığı görüşmede İranlıların İranlı olmalarından dolayı övünmeyi hak ettiklerini belirtti. Dün İsviçre Parlamento Başkanı Andreas Abi ile bir araya gelen Yezd valisi İran'ın doğal imkanlarla dolu olduğunu ve şimdiki durumda zalimce yaptırımlara maruz kaldığına işaretle bu meselenin kalkması halinde muhtelif alanlardaki kapasitenin aktif hale gelebileceğini ve büyük kazanımlar elde edilebileceğini vurguladı. Fatemi ayrıca kardeş şehirler anlaşmasının Yezd ve İsviçre kentleri arasında karşılıklı işbirliğini geliştirme yollarından biri olduğunu ifade etti. İsviçre Parlamento Başkanı görüşmede İranlıların İranlı oldukları için övünmeyi hak ettiklerine işaretle İran'ın bugünkü güvenlik ve gücünün özgürlük yanlısı milletler için büyük bir iftihar olduğunu, İranlıların bu önemli hususu iyice anladıklarını vurguladı.
Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki patlamada hayatını kaybeden şehitler için Meşhed kentinde anma merasimi düzenlendi. İslam İnkılabı rehberinin Suriye'deki eski temsilcisi Seyyid Abulfaz Tabatabai Eşkesri, Kunduz Cuma namazı şehitler için düzenlenen anma merasimini yaptığı konuşmada Afganistan'ın direniş cephesinin önemli bir parçası olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan şiirlerini asla yalnız bırakmayacağını kaydetti. Tabatabai Eşkesri, Amerika'nın 20 senede 2 trilyon 650 bin dolar harcayarak Afganistan'ı İran, Rusya, Çin ve Hindistan için tehdit haline getirmeye çalıştığına temasla, bugün dünyada hiçbir fitnenin Amerika ve İsrail'in siyasi desteği ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin mali desteği olmadan gerçekleşmediğini vurguladı. Tabatabai Eşkesri, düşmanların Afganistan'da Şii-Sünni çatışması çıkarmaya çalıştığını da belirtti. Merasimin sonunda Kunduz'daki terör eylemini kınayan bir açıklama yapıldı. Kunduz'da Şii'lere ait camide meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi şehit olmuşken 150 kişi de yaralandı. Terör örgütü IŞİD bu saldırıyı üstlendi.
İran Gümrük Teknik Sorumlusu Mehtat Cemal Arungi, günlük bazında aşı ithalatı rekorunun Rus aşısının 14. paketine sevkiyatıyla kırıldığını bildirdi. Gümrük yetkilisi muhabirimize yaptığı açıklamada dün ülkeye 6 milyon doz korona aşısı ithal edildiğine işaretle 400 bin doz Rus Sputnik V aşısının ithal edilmesiyle bir günde ülkeye 6 milyon 400 bin doz aşı ithal edildiğini bildirdi. Arungi, Rusya'dan 400 binlik doz aşının İthal edildiğine işaretle geçen 13 paket kapsamında Rusya'dan 1 milyon 370 bin doz Sputnik V aşısının İran'a getirildiğini, böylece dünkü sevkiyat ile ülkeye Rusya'dan 1 milyon 770 bin doz aşı getirildiğini vurguladı. Gümrük teknik sorumlusu gelecek 3 gün zarfında Çin, İtalya ve Almanya'dan aşı paketlerinin ülkeye getirileceğini dile getirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 362.217 COVID-19 testi yapıldı. 30.709 kişinin testi pozitif çıktı. 203 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 26.461 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %75,60, birinci doz aşı yapılanların oranı ise 88,18 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 113.418.257'ye yükseldi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 234.957 doz aşı uygulandı. En az 2 doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mavlavi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Mavlavi Amir Khan Muttaqi'nin başkanlık ettiği heyet Katar'ın başkenti Doha'dan Türkiye'ye geldi. Bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak olan Muttaqi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Muttaqi, Doha'da salı günü batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini söylemişti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Şahdeniz bir sahasından Türkiye'ye doğalgaz satışı için yeni bir anlaşma imzaladığını söyledi. Şahbazov, Moskova'da düzenlenen enerji konferansında Reuters'e yaptığı açıklamada Şahdeniz 2'ye ek olarak Şahdeniz 1'den doğalgaz sevkiyatını artıracağız dedi. Reuters'te bu hafta yayımlanan ve iki sektör kaynağına dayandırılan haberde Nisan ayında sona eren yılda 6.6 metreküp doğalgaz ithalat sözleşmesinin 3 yıllık yılda 6 metreküpe kadar büyüklükte bir sözleşme ile yenilendiği bildirilmişti.
Lübnan hükümeti başkent Beyrut'ta göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybedenler için bugün genel yas ilan etti. Lübnan Başbakanlığından yayımlanan genelgede ülke genelindeki tüm kamu kurumların kapalı olacağı kaydedildi. Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık El-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle dün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış. Olayda en az 7 masum insanın şehit olduğu, 60'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi Suriye ordusunun hava sahasında iki sivil uçağın bulunması nedeniyle İsrail savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemlerini kullanamadığını belirtti. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin başkan yardımcısı Vadim Kolit, Ürdün, Irak ve Suriye sınırlarının kesiştiği bir noktada bulunan El Tanf bölgesinde çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısının İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini kaydetti.
Amerika, Donald Trump zamanında çekildiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne geri döndü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Amerika'nın 3 yıl önce ayrıldığı İnsan Hakları Konseyi'ne seçti. Eski Amerika Başkanı Donald Trump, Haziran 2018'de İsrail karşısında önyargılı olduğu ve reforma ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle 47 üyeli konseyden çekilme kararı almıştı. Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada 193 üye ülkeden 168'i Amerika'nın yeniden İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesi lehinde oy kullandı. Amerika'nın yanı sıra Arjantin, Benin, Kamerun, Finlandiya, Gambiya, Honduras, Hindistan, Kazakistan, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Karadağ, Katar, Paraguay, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Eritre gibi 17 ülke daha konseye seçildi.
İran milli futbol takımı FIFA sıralamasında bir basamak yükselerek dünyada 21. ve Asya'da ilk sırada yer aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Enrico Mora'nın Tahran ziyareti etrafında. Tahran, Perşembe günü Avrupa Birliği İlham Servis Daire Başkanı Enrico Mora'yı ağırladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri ziyareti Twitter'dan duyurmuş, bu gezinin gündeminde Afganistan dahil bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ve zalimane yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüş alışverişi yapılacak açıklamasında bulunmuştu. Mora'nın Tahran ziyareti İran İslam Cumhuriyeti'nin İran'ın Bercam nükleer anlaşmasındaki çıkarlarını güvence altına almak için somut ve doğrulanabilir adımların önemine vurgu yapmasına rağmen Amerika ve anlaşmanın Avrupalı taraflarının somut bir adım atmadığı bir dönemde gerçekleşti. Buna rağmen İngiltere, Almanya ve Fransalı diplomatlar çarşamba günü bir notta Avrupa Birliği İlham Servisi Daire Başkanı'nın Tahran ziyaretine atıfta bulunarak şunları yazmışlardı. Bu ziyaret Bercam nükleer anlaşmasına tam olarak geri dönme hususunda başlatılan Viyana müzakerelerinin 4 ay boyunca İran tarafından askıya alındığı bir sırada gerçekleşiyor. Bu iddialar Avrupa tarafından tekrarlanırken Fransa dahil Avrupalıların bu süreçteki kötü performansı Bercam nükleer anlaşmasının uygulanmasındaki sorunların nedenlerinden ve kaynaklarından biri olmuştur. Bercam nükleer anlaşmasının uygulanmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi niyet eksikliği ve net olarak art niyetliliği ve sonuçta ihmalinin yarattığı sorunlar ve sıkıntılar göz ardı edilebilecek konular değildir. Bu yüzden hala müzakereler sonuçsuz ve devam etmektedir. Avrupa'nın Bercam nükleer anlaşmasına karşı sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmediği net bir şekilde ortadadır ve bu süreç Amerika'nın tek taraflı eylemlerinin bir nevi teyidi niteliğindedir.
İran İslam Cumhuriyeti Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Saferi, Sırbistan'daki ilk Bağlantısızlar Hareketi Konferansı'nın 60. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen üst düzey toplantıda Avrupalıların Bercam nükleer anlaşması isteksizliğine atıfta bulunarak şunları söyledi. Trump'ın Bercam nükleer anlaşmasından yasa dışı bir şekilde çekilmesi ve de yeni Amerika yönetiminin başarısız olan azami baskı politikasından vazgeçmeme konusundaki sıkıcı şüpheleri Bercam'ın uygulanmasında mevcut ilerleme eksikliğinin ana nedenleri olmuştur. Doğal olarak Bercam'ı gerçekten ihlal edenler bu anlaşmanın dönüşü için doğru yola girdiğinde bu anlaşmanın sağlanması yolunda ve etkinleştirilmesi için önemli bir fırsat da yaratılacaktır ancak yine de bu konuda yapılacak çok işin olduğu söylenmelidir. Şimdi de iki önemli konunun tanımlanması gerekiyor. İlk konu zamanın önemine dikkat etmek ve bu dönemde kalan küçücük fırsatı kaçırmamaktır. Bu nedenle Avrupalıların İran üzerinde baskıya odaklanmak yerine yükümlülüklerini yerine getirmek için ciddi ve acil bir karar vermesi, uzman gruplar aracılığıyla yaptırımların kaldırılması ve nükleer adımlarının belirlenmesinde harekete geçmesi gerek. Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti olan Guadi Calvo, Avrupa Birliği'nin zayıf yönlerine ve İran'ın yerine getirilmemiş vaatlerine karşı güvensizliğine işaret ederek müzakerelerin ilerlemesi için belli ve geçerli garantilerin İran'a verilmesi gerektiğini düşünüyor. İkinci konu ise Amerika'nın zaten herhangi bir müzakere gerektirmeyen Bercam nükleer anlaşmasına dönüşüdür. Çünkü Amerika'nın bu konuda izlediği yol oldukça açık. Şimdi de Amerika anlaşmadan çekildiği ve İran'a yasa dışı yaptırımlar uyguladığı gibi anlaşmaya da geri dönebilir ve ihlali sona erdirebilir. Bunun için davetiyeye gerek kalmamıştır. Tabii ki konunun Bercam anlaşmasının tüm tarafları açısından önemi göz önüne alındığında Viyana görüşmelerinin çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden başlaması bekleniyordu. Ancak bu müzakerelerde İran kesinlikle sırf Amerika'nın Bercam'ı ihlali ve Avrupa'nın taahhütlerini geciktirmekteki haklarını aramaktadır. Bu tür hakların gerçekleşmesi ise doğrulanmalı ve somutlaştırılmalıdır. Sırf bu şekilde İran bu anlaşmaya geri dönebilir. Bu durum ise Batı için zor bir sınav gibi görünüyor. Enrico Mora'nın Tahran ziyareti de bu doğrultuda değerlendirilmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Suriye'yi kısıtlamadaki başarısızlığı etrafında. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken çarşamba günü Washington'da düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın Suriye hükümetiyle ilişkileri normalleştirme çabalarını destekleme planı olmadığını söyledi. Antony Blinken şu iddiada bulundu. Suriye siyasi çözümünde geri dönüşü olmayan bir ilerleme olmadıkça ilişkileri normalleştirmeye veya Beşar Esad'ı yeniden ihyaya, ilişkileri düzeltmeye veya Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya yönelik çabaları desteklemeyeceğiz ve bu yönde adım atmayacağız. Bunun zaruri ve hayat yönüme sahip olduğunu düşünüyoruz. Amerika 2012'den bu yana Suriye'deki diplomatik varlığına son vermiştir. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'in sözleri Washington'un taleplerine rağmen daha önce Suriye'nin meşru hükümetini devirmek için birleşik bir cephede hareket eden Amerikan müttefiklerinin bile Beşar Esad ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri yeniden kurma yaklaşımlarına sıcak baktıkları görüldüğü bir sırada gelmektedir. Bu bağlamda Suriye'nin komşusu ve Batı Asya bölgesindeki önemli bir Amerika müttefiki olan Ürdün, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden başlatmak için Eylül ayı sonlarında Suriye ile olan ana sınır kapısını tamamen yeniden açtı. Bu hamle Arap ülkelerinin Suriye ile yeniden ilişki kurma arzusunun bir simgesi olarak ortaya çıkmaktadır. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır ve Suriye Dışişleri Bakanlarının geçen ay New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında bir araya gelmesi üzerine bu ay 10 yıl içinde ilk kez Beşar Esad ile görüştü.
Washington Post gazetesi ise bazı Arap ülkeleriyle Şam arasındaki ilişkilerin gelişmesine ilişkin sayısız haber yayınlanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Beşar Esad hükümetiyle ilişkileri normalleştirmesini zımnen onayladığı bir not yazdı. Affedersiniz düzeltiyorum. Amerika Başkanı'nın Beşar Esad hükümetiyle ilişkilerin normalleştirilmesini zımnen onayladığı bir not yazdı. Buna rağmen Suriye ile ilişkiler normalleşmesine yönelik Biden yönetiminin tavırları ve yaklaşımları önceki Amerika yönetimleri gibi meşru Suriye hükümetinin çökmesini istediğini, bu nedenle bu tanıyacak, onu tanıyacak veya güçlendirecek her türlü eyleme karşı olduğunu gösteriyor. Buna rağmen önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Amerika ile birleşik bir cephede yer alarak devrilmesi çağrısında bulunan Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, Batı Arap cephesi ile birlikte Türkiye'nin de yer aldığı cephenin politikalarının ve eylemlerinin de artık net bir şekilde ezimete uğradığının farkına varmışlardır. Türkiye bu konuda tamamen bir ezimet yaşamış. Amerika ve Batılı ülkelerin Suriye'nin meşru hükümetini devirmek için donatıp geniş lojistik ve mali destek destekledikleri terör grupları yok edilmiştir. Şimdi Suriye'nin İdlib eyaletinde Türkiye ve Batı'nın desteğiyle sadece teröristlerin kalıntıları kalmaya devam etmektedir. Siyasi analist Tom O'Connor, 10 yıl önce Suriye ile bağlarını koparan birçok ülke, Amerika yönetiminin buna karşı devam eden muhalefetine rağmen Beşar Esad'ın dönüşünü yeni gerçeklerle memnuniyetle karşılıyor, dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Mer 1400, Hicri Kameri 8 Rebiülevvel 1443 ve miladi 15 Ekim 2021 Cuma. ...1183 yıl önce bugün, Hicri Kameri 8 Rebiülevvel 260'da Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt imamların 11.si İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Irak'ın Samira kentinde şehit edildi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam, değerli babasının şehadetinden sonra Müslümanların rehberliğini üstlendi. O Hazretin imamet dönemi, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladetine denk gelmesinden dolayı çok hassas ve zorluklarla doluydu. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam, İslami marifin yayılması ve gelişmesi için büyük çaba gösterdi ta ki zehirlenmesi sonucunda şehit düştü. Biz de o yüce imamın şehadetinden dolayı siz değerli dinleyicilerimize başsağlığı diliyoruz. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Mer 1361'de İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin temsilcisi ve İran'ın batısındaki Kermanşah Cuma İmamı Ayetullah Eşrefi İsfani mihrapta 50 kanlı terörist grup münafıklar tarafından şehit edildi. Ayetullah Ataullah Eşrefi İsfani İslam İnkılabı'nın şekillenmesi ve gelişmesi sırasında Kermanşah halkının Despot Şah rejimine karşı başlattığı mücadelenin liderliğini üstlendi ve bu yüzden defalarca tutuklanıp hapse girdi. Bu büyük İslam alimi, İslam inkılabının zaferi ermesinden sonra İmam Hümeyni'nin emri üzerine Kermanşah Cuma imamı olarak tayin edildi ve böyle bir günde Cuma namazını kıldırdığı bir sırada İslam düşmanlarınca mihrapta şehit düştü. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Mer 1371'de Kum İlmiye Havzası'nın önünde gelen hocası Ayetullah Seyyid Mustafa Hansari vefat etti. Hicri Şemsi 1281'de Hansar kentinde dünyaya gelen Hansari felsefe ve hikmet derslerini babasından öğrendi ve eğitimini sürdürmek için Kum kentinde Ayetullah Hayri Yezdi nezdinde dersler öğrendi ve ondan iştihad izni aldı. Ayetullah Safai Hansari kendi döneminin önde gelen alimleri olan Seyyid Muhammed Taki Hansari, Seyyid Ebul Hasan İsvani, Seyyid Hüseyin Burucerdi, Muhammed Feyz ve Mer'aşe Necefi gibi hocalardan iştihad ve rivayet izni aldı. Haşiye Vesiletül Cinnicat, Haşiye Doğrul Usul ve Resail Kifayi gibi üstün ve değerli eserler Ayetullah Hansari tarafından kaleme alındı. ...459 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Rebiülevvel 984'te Müslüman büyük alim Şeyh İzzeddin Hüseyin'i Bahreyn'de vefat etti. Hicri Kameri 918'de Güney Lübnan'daki Cebel Amil'de dindar bir ailede dünyaya gelen Şeyh İzzeddin Hüseyin'i çocukken Kur'an ilimleri öğrenmeye başladı. O bir süre sonra oğlu ile birlikte İran'a geldi ve İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan'da yaşamaya başladı. İzzeddin Hüseyin'i 8 yıl boyunca halkı uyandırmaya çalışarak çeşitli dini bilimler merkezlerinde ders vermeye yöneldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Soylu'dan siyasi cinayetler açıklaması.
Star.
Türkiye ve Rusya turizm konusunda mütabakata vardı.
Milli Gazete.
Akaryakıt fiyatları için korkutan açıklama. 3 lira zam gelecek.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Özdeğin Akgüç, 13 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde enflasyon sorununun çözümü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Enflasyon sorununun çözümü için iktisadın bilim olduğunu, en tehlikeli riskinde yönetim olduğu, sorunların yönetim hatalarından kaynaklandığı, ağırlaştığı gerçeğinden hareket etmek gerekir. Çözüm için olayların nedenini öncelikle doğru tanı koymak, faiz indirimi ile tanzim satış mağazaları açmakla enflasyon sorununun çözülemeyeceğini öngörmek gerekir diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ülkede süregelen enflasyonun temel nedenleri sürekli cari işlemler hesabı açığı, dış borçlanma, bütçe dengesizliği, uygun maliyetle yeterli üretim yapılmaması, verim artışının yavaşlığıdır. Ülke 2. Dünya Savaşı sonrasından bu yana ekonomik krizin derinleştiği yıllar dışında sürekli cari işlemler açığı vermekte, açığın dış borçlanmayla fonlanması sonucu TL'nin değer yitirmesi, ekonomiyi devalüasyon, enflasyon sarmalına sokmaktır. Ulusal parası konvertibel olmayan ithalat, gayri safi yurt içi hasıla oranı yüksek ülkelerde devalüasyon, enflasyon geçişkenliği daha etkilidir. Döviz kuru yükselişi, enerji başta olmak üzere dayanıksız tüketim mallarına derhal girdi olarak kullanılan ara mallarının maliyetinin artışı nedeniyle bir zaman aralığıyla sermaye mallarında da amortisman yoluyla daha uzun sürede fiyatlara yansır. Parası konvertibel olmayan bir ülke, cari işlemler açığı sürdüğü sürece enflasyonu kontrol altına alamaz. Cari işlemler açığını azaltmak için yatırım ve üretim politikasını değiştirmek zorundadır. Cari işlemler dengesini yalnız dış ticaret açığı değil, yüksek maliyetli dış borç artışı ve yabancı sermaye kar payı transferi nedeniyle yatırım hesabı açığı da bozmaktadır. Döviz kuru istikrarı sağlanmadan ekonomik istikrar sağlanamaz. Ülkenin kronik bir sorunu da bütçe açığıdır. Bütçe açığının iç ve dış borçlanma ile finansmanı, hazinenin faiz yükünü arttırmakta, ekonomiyi bütçe açığı borçlanma kısır döngüsünde sokmaktadır. Bütçe açığının azaltılması enflasyon sorununun çözümünün diğer bir ön koşuludur. Bütçe açığını azaltmak için yalnız gereksiz cari kamu harcamalarını kısmak, keyfi savurganlığı önlemek yeterli olmayıp, vergi artırıcı önlemlerin alınması, borçlanma politikasının da iyileştirilmesi gerekir. Kamu borçlarının ağırlığını ölçmede, devlet borç tutarı, gayri safi yurt içi hasıla oranı yeterli ölçü değildir. Avrupa Birliği Euro bölgesinde borç oranı %60 referans ölçüsü olmakla beraber çoğu ülkede borcun vadesi 30 yıla kadar uzandığında ve faiz oranı da düşük olduğundan borç oranının referans ölçüsünü aşması sorun yaratmamaktadır. Bizim gibi borç vadesi kısa, faiz oranı yüksek ülkelerde borç ağırlığının ölçüsü olarak faiz girdi, vergi gelirleri oranı daha anlamlıdır. Bu oranı düşürücü, vadeyi uzatıcı, faiz yükünü hafifletici politika izlenmelidir. Enflasyonu önlemenin en etkili yolu verimliliği ve uygun maliyette mal ve hizmet üretimini arttırmaktır. Özelleştirme ve yabancı sermayeyi teşvik almasıyla ulusal üretim tesislerinin yok edilmesi enflasyonun diğer bir nedenidir.
Oğuz Demir, 13 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde işsizlik ve çaresizlik başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Evvelki gün işsizlik rakamları açıklandı. Üniversitede odamda oturdum. Veriler üzerinde çalışıyordum. Bir yandan nafile bir çaba ile verilerin ne ifade ettiğini anlamaya çalıştım. Öte yandan ne kadar gerçekleri yansıttığını. Tam o esnada kapı çaldı. İçeri bu yıl Haziran ayında mezun olan iki öğrencimiz girdi. Diplomalarını almaya gelmişler. O arada da sağ olsunlar beni ziyaret etmek istemişler diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İçlerinden biri oldukça başarılı bir öğrenciydi. İyi hatırlıyorum. Sordum, ne yaptın? İş güç ne alemde? Dedi ki askere gidiyorum. Son bir yıl pandemiye rağmen iş aradım. Hatta yeri geldi parası pulu önemli değil, sadece iş öğreneyim dediğim yerler dahi oldu. Hepsinden elim boş döndüm. En azından askerliği aradan çıkarmak istiyorum hocam dedi. Kısa dönem mi gideceksin diye sordum. İnşallah uzun dönem olur hocam. Daha şimdiden KYK borcum 23 bin TL'yi geçti. Uzun dönem gidersem 8-9 bin TL maaş veriyor devlet. Bir miktar para biriktirir, borcumu öder, dönüşte de iş ararken biraz birikmiş ile zaman kazanırım diyerek cevap verdi. Memuriyet sınavlarını düşündün mü hiç diye sordum bu sefer. Kaymakamlık sınavlarına gireyim diye düşündüm dedi. Ancak sınav başvuruları Mayıs ayında açıldı. O tarihlerde biz mezun değildik, dolayısıyla başvuramadık dedi. Bu da çok enteresan. Devlet mezuniyetin Haziran'da olduğunu bilmesine rağmen sınavı Mayıs'ta açıyor. Dolayısıyla yeni mezunlar başvuramıyor. Kaymakam olmak isteyen gençlere diyor ki siz bir sonraki yılı bekleyin, bir yıl sonra sınava girebilirsiniz. O zaman da o bir yıl o gençler ne yiyip ne içecek bu işsizlik ortamında sorusu ortaya çıkıyor. Diğer yandan zaten kamudaki mülakat sisteminin bu sınavlardan umudu çok azalttığını da gençler kendileri söylüyor. Bu sohbet üzerine belki daha iyi bir haber alırım diye düşünerek diğer mezunumuza sordum. Hocam ben işletme mezunuyum. Havacılık yönetimi bölümüyle birlikte çift ana dalı da başarıyla tamamladım. Havacılık sektöründe çalışmayı çok istiyordum. Malum pandemi var. Sektör zaten krizde. İşe alımlar çok az. O alımlarda da tanıdık birileri yok ise işe girmek imkansız.
Esfender Korkmaz, 13 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Şaştım Kaldım başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan, onların doları varsa bizim de Allah'ımız var demişti. Merkez Bankası Başkanı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kurdaki hareketlenmenin faiz indirimimizle direkt ilgisi yok dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir milletvekili de Merkez Bankası Başkanı komisyona girerken 125 milyar nerede pankartı açtı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Rahmetli cerrah Profesör Doktor Tarık Minkari'nin Şaştım Kaldım kitabı mizah derinliği taşır. Bu olayları görseydi kitabının başına koyardı. Merkez Bankası Başkanı mevzuat gereği yılda iki kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na briefing verir. Milletvekilleri briefing alan konumdadır. Merkez Bankası Başkanı'na soru sorarlar, hesap sorarlar. Ama Merkez Bankası siyasi yürütme organı değildir. Meclisin muhatabı değildir. Komisyonda milletvekili hakem pozisyonundadır. Mecliste pankart açarsanız ve fakat komisyonda bürokratlara pankart açmak meclisin ağırlığı ve itibarı açısından doğru değildir. Erdoğan'ın ve Merkez Bankası Başkanı'nın söylediklerine ise cevap verilmez. Tek söylenecek Tarık Miktari'nin şaştım kaldım sözüdür. Merkez Bankası Başkanı, TL'deki değer kaybının sadece 23 Eylül'de yaptığımız faiz indirimiyle direkt bir etkisi yoktur. Dolar endekslerindeki artış, gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar, tedarik sürecindeki aksaklıkların etkili olduğunu söylüyor. 23 Eylül 2021'de Merkez Bankası gösterge faizini %19'dan %18'e indirdi. 22 Eylül'de dolar kuru 8,66 idi. Bir hafta içinde 1 Ekim'de %2,4 oranında artarak 8,87 oldu. Dolar endeksi ise 22 Eylül'de 93,47 idi. Aynı hafta içinde %0,6 oranında artarak 1 Ekim'de 94,05 oldu. Demek ki TL'nin değer kaybında dolar endeksinin etkisi yok denecek kadar azdır. İthal fiyatların artması elbette içeride de fiyatları arttırır. Ama enflasyon fiyatların sürekli artmasıdır. Eylül ayında dünya enflasyon ortalaması %3,5, Türkiye'de 19,58'dir. Türkiye'de %11 kronik enflasyon var. 2028 kur şoku ve sonrasında kur artışları ithal girdi üretim maliyetlerini arttırdı. Bu nedenle en son Eylül ayında YÜFE'de %43,96 oldu. Dünya enerji fiyatlarının artmasının da enflasyona etkisi var ve fakat düşük düzeydedir. Yani enflasyon dünyada fiyat artışları değil, içeride kur artışları yarattı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Ödev Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Ödev Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Ödev kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, İslam aleminin 11. İmamet Yıldızı İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadeti dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Abbasi hilafetinin vezirlerinden ve bu hükümetin önemli ve önde gelen büyüklerinden Ubeydullah bin Hakan, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam hakkında oğlu Ahmet'e şöyle diyor. Ben Samira'da Alevilerin arasında Hasan bin Ali gibisini görmedim. Tanımadım. Eğer Abbasi hanedanı hilafeti kaybederse Haşim onları hanedanından Hasan Askeri Aleyhisselam'dan başka hiç kimse hilafete layık değildir. Zira o hazret fazlı, ilmi, takvası, zühdü, ibadeti, seçkin ahlakı ve iyilikleriyle hakikaten hilafet makamını hak ediyor ve hiç kimse onun gibi olamaz.
Kameri 260 yılının 8 Rebül Evvel günü meleklerin kanadı İmam Hasan Askeri aleyhisselamın cenazesini kaldıran hamil oldu. Evet, masumların soyundan gelen İmam Hasan Askeri aleyhisselam, Abbas'ı yüreği kara halife Mutemid tarafından şehit edilmişti. İmam Hasan Askeri gençlik çağında davranışları ve sözleriyle aşk, marifet, ahlak, fazilet ve insaniyet dersi veriyordu. İmamın aşkla yaptığı münacatın sesi melekut aleminde yankılanır ve gece ibadetleri İmam Ali aleyhisselamı hatırlatırdı. İmamın aşkla kıldığı namaz ise sevgili Zehra anasının namaz ibadetlerini çağrıştırırdı. Yine uzun secdeleri İmam Seccad aleyhisselamı ve hapse atılışı ve gurbeti de İmam Musa Kazım aleyhisselamın bu şekilde çektiği çileyi hatırlatırdı.
28 yaşında olan İmam Hasan Askeri aleyhisselam sıradan bir insan değil, hakikaten tüm iyiliklere ve büyüklüklere bir arada taşıyan emsalsiz insanlardan biriydi. Bu büyük imamın şehadetiye durumu dolayısıyla taziyelerimizi sunarken o hazrete hitaben de şöyle arz ediyoruz. Selam olsun sana ey hüccetlerin hücceti. Selam olsun sana ey ümmetleri hidayete erdiren. Selam olsun sana ey nimetlerin sahibi. Selam olsun sana ey ilimlerin hazinesi. Selam olsun sana